Türkiye'de son 10 gündür en fazla konuşulan konulardan birisi İstanbul Sözleşmesi'nin feshi. SBS Türkçe servisi olarak biz konunun köklerine inmek istedik ve Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri üyesi Mizgin Aksu hanımefendinin görüşlerine başvurduk. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin korkunç boyutta olduğunu söyleyen Aksu, İstanbul Sözleşmesi'nin tam uygulanamamasına rağmen kadına şiddeti önleyici bir fonksiyonu olduğunu bizlere anlattı. Bize İstanbul Sözleşmesi neden önemliydi dinleyicilerimiz için açıklayabilir misiniz?
İstanbul Sözleşmesi öncelikli olarak Türkiye'de işte 2011'de imzalandı ama 2014-15 gibi yürürlüğe girdi. Tabii bunun hani teknik hukuki bir sürü karşılığı var ama en başta İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de yaşayan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gören bir yerden bu eşitsizliği ortadan kaldıracak politikalar belirliyor. İşte maddelerini de tek tek tabir ediyor. İşte uzaklaştırmadan tutalım da kadın cinayetlerine kadar ya da işte istikrarlı takipler dediğimiz taciz tarzını ve bunların hepsinin işte bu eşitsizliği gidermek adına Türkiye'nin uygulamasını talep ettiği politikaların da aslında başlı başına bir noktasında. Türkiye'de toplumsal eşitsizlik nasıl derler? Yani yüksek boyutta öyle söyleyebilirim yani uçurum çok fazla. Ve İstanbul Sözleşmesi tam da bu uçurumu kapatmaya dönük de bir sürü uygulaması, bir sürü politikası ve bir sürü maddesi var yasal. Ve bu yasaların hepsinin kullanımı, uygulanması koşulunda aslında Türkiye'deki bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik en azından bir girişim olacaktı. Kadınların en büyük şeyi de bu zaten. Hani buna tutunmasının nedeni de bu. Çünkü Türkiye'de yani dün sadece 6 saat içerisinde 6 tane kadın katledildi. Ve bunların hepsinin nedeni ya da işte tacizlerin, SMS tacizlerinden tutun da işte sürekli bir takip dediğimiz şeyin kendisinin hepsini aslında bu İstanbul Sözleşmesi yasaklıyor. Bunun uygulanmasının ve ceza politikalarının da aslında kendi içerisinde gösteriyor ama hiçbiri uygulanmıyor. Uygulanmamasından kaynaklı da aslında Türkiye'de yaşayan kadınların, LGBT artıların aslında bırakın hani böyle güvenli bir halini, yaşam hakkı bile ortadan kalkmış durumda. Kadınların da güvencesiydi aslında İstanbul Sözleşmesi. Doğrusu bir fesih söz konusu, yani tek taraflı bir fesih söz konusu ama Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle sözleşmeden çıkılamıyor. TMM'nin alması yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. Ama Türkiye bu yani her saat, her an, her şey olabilir pozisyondayız açıkçası.
Anladım. Çok teşekkürler. Peki bu sözleşmenin ortadan kaldırılmasına görebildiğimiz kadarıyla bazı ulusalcı diyebileceğimiz çevreler de destek oldu. Onların argümanı ne? Onlar neden destekliyor?
Yani aslında iktidarın ya da ulusalcı diyebileceğimiz kesiminde fark etmez. Genel olarak Türkiye'de yaygın bir erkek egemen sistem etrafında toplanmış bir anlayış söz konusu. Yani bu A parti B partisinden ziyade bir şey. Ve orada ifadelerde geçen işte birlikte yaşam, LGBT artı, eşcinselliğin özendirilmesi gibi nedenler ya da kadın beyanının esas alınması üzerine tartışılan noktaların hepsinde aslında genel anlamda bir erkek egemen sistemi içerisinde olduğumuz için bunlara dair kadınların hak taleplerinin ya da özgün iradelerinin ortaya çıkabileceği her durumda A ya da B partinin aslında genel refleksi aynı. Olabildiğince kendi içinde bir siyaset yürütmek, kendi anlayışları içerisinde bir siyaset yürütmekle beraber çünkü. Ve bunlar içinde aslında hani dediğim gibi diğer ulusalcı kesimlerin de kendi alanlarının daraldığını, kendi konfor alanlarının, kendi anlayışlarının, kendi politikalarının daraldığını bildikleri için bu sözleşmeden kaçınmak ya da bu sözleşmeyin evet kaldırılmasın ama yani yapacak da bir şey yok gibi bir söylem içerisine girmelerinin aslında çok da böyle bizler açısından yani kadınlar açısından çok da böyle bir şaşırdığımız bir nokta değil. Çünkü aşağı yukarı benzer kendilerinde de hakim bu fikirlerin hepsi. Ve o yüzden de hani İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek onlar için de aslında kendilerinin politikaları bağlamında bir kazanç sağlıyor.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği Türkiye'de ne boyutlarda?
Yani hani böyle çok klasik bir şey söyleyeyim ki çok korkunç bir boyutta. Yani birincisi bu. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece kadın cinayetleri tartışacağımız bir nokta değil. Emek alanındaki eşitsizliğin kendisi, eğitime ulaşım noktasındaki eşitsizliğin kendisi, yaşamın her alanına dair büyük bir korkunç bir eşitsizlik söz konusu ve bu aslında Türkiye açısından çok da yeni bir durum değil. Hani Türkiye açısından şöyle bir şey söylemek zor aslında. Çok iyiydi de yeni mi kötüleşiyor? Bence değil. Ama son yıllarda yürütülen politikalar sadece kadınlar üzerinden değil, Türkiye'nin kendi içerisinde yürütmüş olduğu tüm dışlayıcı, ötekileştirici politikaların bir karşılığı olarak da kadınların her talebi, her hakkı bir düşman hukuku üzerinden tartışılıyor. Yani bir kadın hakkı üzerinden bir şey tartışılmaya başlandığında ya dış mihrakların oyununa gelmeyelim üzerinden oluyor. Ya da işte kadınlar bu ülkede zaten her hakkına sahip ama sadece istisnalar var üzerinden tartışılan bir nokta. Yani kadın katlediliyorsa ya da şiddet görüyorsa kocasından falan işte iki tarz vardır. İşte bu durumlar hepimizin canını çok yakıyor. Not kınıyoruz'un ötesine geçmeyen bir şey var. Ama hiçbir zaman Türkiye'deki bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dönüştürücü, bunu önleyen ya da işte bu eşitsizliğin en azından azaltmaya dönük uzun vadeli politikalar hiç yürütülmedi. Hep sonuç üzerinden tartışmalar yürütülür. İşte kadın şiddet görüyorsa ya kocasıdır, araları bozuluyordur, hani halle olabilir, işte sinirliydi gibi. Ama işte mesela yaratılan o şiddet dalgasının tamamında iktidarın söylemlerinden tutun, bunları mazur görmelerinden tutalım ya da işte kol kırılır, yel içinde kalır, bir şey olmaz gibi işte ya da ne bileyim hani bu eşitsizliği kökten çözecek, kadınları güçlendirecek politikalar yürütülmedi. Genellikle kadınların güçlendirilmesi evet çok kıymetli ama işte mühendis de oluyor, doktor da oluyor. Bugün çocuklarımız, kız çocuklarımız okuyabiliyor gibi gibi. Sadece hani bir mühendislik aklı üzerinden tartışılan bir şey. Ama hani onun kendi yaşamını kurması, irade göstermesi, normal günlük yaşam içerisinde bu eşitsizliği çözecek politikaların hiçbiri uygulanmadı. O yüzdendir hani İstanbul Sözleşmesi de çok çok önemli. Çünkü önleyici bu koşullara gelmeden aslında yani bir kadının katledilmeden önceki tüm o olumsuz şiddet içeren tüm yaşamına dair tüm erkeklerin uyguladığı şiddet biçimlerini önlemeye dönük ve kadınların güçlendirmeye dönük politikalar var. O yüzden İstanbul Sözleşmesi çok kıymetli. Uygulanmıyordu, başka bir tartışma. Hani ama sonuçta var olması en azından hukuki olarak kadınlara güç veriyordu. Kadınların bu noktada daha fazla da böyle bir mücadele etmesini sağlıyordu. Böyle de diyebilirim ama Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin birçok farklı durumu da var. Hani kendi içerisinde yürüttüğü politikalardan kaynaklı da hani bunu böyle iyice uçlaştıran noktaları var ama korkunç bir düzeyde.
Kadına şiddet denildiğinde ne anlamalıyız?
Yani kadına şiddet dendiğinde tabii hani ilk önce Türkiye gibi ülkelerde kadın katliamlarının, öldürmelerinin çok fazla olduğunda elbette ki ilk akla gelen böyle fiziksel şiddet. Çünkü burada daha yoğunluklu bir durum olduğu için genellikle de böyle anlaşılıyor ama bir kadınlara dönük kendi iradesini, kendi yaşamını herhangi bir şekilde engelleyici pozisyonda olan her şey aslında erkek egemen sistemde bir şiddet biçimidir. Yani işte ne giyeceğinden tutun bu da bir şiddet biçimidir. Ya da işte hani orada oturamazsın kıskançlıklar kadınlara dönük aslında bir şiddet biçimidir. Psikolojik şiddet biçimidir. Emek alanında kadınların ev içi sömürüsü bir şiddet biçimidir. İş yerlerinde mobbingler özellikle kadınlara uygulanan mobbingler bir şiddet biçimidir. Yani kadınlara dönük her türlü aslında erkek egemen sistemde uygulanan her şey bir şiddet biçimidir. Hani bunu böyle fiziksel, psikolojik diye ayırmak aslında hani biçimin kendisini ayırabilir ama şiddetin kendisini görmezden getirmiyor.
Kadın hakları ile azınlık hakları arasında bir paralellik var mı?
Açıkçası ben evet olarak cevaplayabilirim bunu. Hani odak noktaları belki bir olmayabilir ama azınlık haklarına dönük politikaların kendisi de aslında hani kadın haklarına dönük politikalarda da belirleyici oluyor. Biraz önce söylemeye çalıştım bu düşmanlaştırıcı siyaset, ötekileştirilen siyaset tam da böyle bir şey aslında. Yani Türkiye'de hiçbir halk sevilmiyor. Yani bu tırnak içerisinde bunu Türkiye'de yaşayan insanların genel bir tavrı diye söylemiyorum. Yürütülen politikalar böyle. Elbette ki sevilmiyor. Yani onun da başka bir nedeni var. Ama herkes düşman. Herkese mücadele etmek zorundasın. İşte Kürt düşman, Ermeni düşman, Hristiyan düşman. Yani aklınıza gelebilecek gerçekten herkes. Yani Suriyeliler düşman. Herkes düşman. Şimdi insanları sürekli olarak, topluma sürekli olarak herkesi ötekileştiren ya da herkese düşman profili çizen bir dil, söylem, tarz uygulandığında ve onların haklarının hiçbirinin gerçek hakları olduğunu, öz haklarının olduğunu ve bu haklar ile yaşadığını söylemezsen kadınların talepleri, kadınların yaşamı, kadınların kendi özgür iradeleriyle yaşamak istedikleri hayatlar da bir şekilde düşmanlaştırılıyor. Yani yalnız başına yaşamak isteyen bir kadın erkek egemen sistemde düşman çünkü aileyi reddediyor. Aileyi yıkmaya çalışıyor. Aileyi yıkmaya çalışan kadınlar düşman. İşte ne bileyim sadece evlenmeden çocuk sahibi olmaya çalışan insanlar düşman çünkü aileyi yıkmaya çalışıyor. Ve temel olarak aldıkları bu işte birincisi aile yapısı. Asla yıkılmak istemiyor çünkü devleti var eden aile. Ve ailenin bu en kutsal tırnak içerisinde söylüyorum en kutsal birimi olan ailenin yıkımı aynı zamanda devletin yine tırnak içinde yıkımı demek. Çünkü yani daha özgür bir ülke, daha özgür bir devlet ya da devletin hani şey derler ya yaşatmak için değil yani hani benim taleplerimi yerine getirmesi gereken işte bazı kuralların
Evet.
teminatçısı gibi bir şey aslında. Hani daha radikal bir yerden de tartışabiliriz elbette ki bunu. Hani başka devlet biçimleri de var. Yani hani başka bir anlayış biçimi de var. Sosyalizm var, komünizm var ya da başka bir şeyler de diyebiliriz ama sonuçta o devleti hani Türkiye açısından o devlet korunması gereken bir şey ve devleti yani en küçük birimi aile, kutsal aile ve kutsal aile yıkabilecek. Yani bu kutsal ailenin kendisi de şu değil. İşte kadının, erkeğin birbirini sevmesi, çocuklarının olması gibi bir şey değil. Orada tek kutsal olan erkek. O erkeğin korunması. Aileden kastımız da bizim zaten erkek. Erkeğin güvenliği, erkeğin gücü, erkeğin iktidarı ve bu erkeğin iktidarının zayıflaması demek devletin zayıflaması demek. Çünkü devlet erkektir. Devlet iktidardır. Ve devlet iktidarsa erkek kendini de buradan iktidar olarak görüyor ve kadınlara tüm o şiddet biçimlerini uyguluyor. Buradan da güç alıyor.
Mağdurların suçlanması ya da suç işleyenlerin cezalandırmaması gibi konuları takip ediyoruz Türkiye basınından. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?
Türkiye'de şey, Walter Benjamin'in şiddetin kullanımı diye bir hani şiddeti kimler kullanabilir? Şiddeti sadece devlet kullanabilir işte o hal diye tabir ettiği böyle uzun uzun tartıştığı bir metin vardı. Ve hani dediği gibi yani şiddet biçimini kullanan devlettir. Ve devlet istediği an istediği şekilde şiddet biçimlerini kullanabilir. Ve biz devleti tanımlarken erkek olduğunu söylüyoruz. Hani aklının erkek olduğunu söylüyoruz ve şiddet kullanmanın kendisini kendi tekelinde gördüğü için erkekler buradan güç alıyor ve şiddeti kendileri kullanabiliyorlar. Mesela Türkiye'de uygulanan işte ceza politikalarına bakalım. Asla ve asla yani o kadar çok net söylüyorum. Asla ve asla işte katledilen bir kadının faili olan erkek gerçek anlamda bir cezanın en üst sınırı mı diyeyim artık ya da yani bir ceza politikası olarak uygulanan hiçbir cezaya tabi tutulmamıştır. Kravat indirimi oluyor, iyi niyet indirimi oluyor. İçeriden erkek sesi geliyordu deyip aldatıldığını varsayarak hiçbir şekilde ispatlanmamış. Çünkü ölen bir kadının beyanını alamazsın. Ve kadının aldatıp aldatmadığını hiçbir şekilde gösteremiyorsun. Ama hakim, savcı, her kimse yani yargının kendisi yani bir bütün yargının kendisi erkeğin beyanını esas alıyor. Yani evde erkek vardı ve ben erkek sesi duydum. İşte cinnet geçirdim, öldürdüm. Ha o zaman diyor tahrik var burada diyor. Ama mesela bunun ispatlanması gerekir. Yani böyle bir şeyin olup olmaması hani olabilir. O kısım ayrı. Olabilir. Hani bu bir öldürmeye elbette ki sebep değildir. Olamaz da. Ama hani hukukun normal işlemesi bile hani burada söz konusu işlemiyor. Ve ceza almaları işte dediğim gibi kravat takmak, iyi hal indirimi, tahrik oldum ya da erkeklik onurumu zedeledi gibi gibi bir sürü nedenden kaynaklı ceza uygulanmıyor. Ya da şiddet yani sokakta bir kadına şiddet uyguladığınızda gözaltına alınıp serbest bırakılıyorsunuz. En son ölen kadın Samsun'da olmuştu. Sokak ortasında dövülü kadın. 23 defa polise ihbar etmişti. Tehdit ettiğini, öldürme teşebbüslerine girdiğini dair 23 defa ifade vermişti ama hiçbir sonuç alınamadı. Ama mesela şöyle, hani çarpık örneği olsun diye söylüyorum bunu. Öz savunma yapan kadınlar oldu. Yani meşru müdafaa hakkını kullanarak işte kendisi ölmemek için şiddet uygulayan fail erkeği öldürdü. En üst cezadan yargılandı. Şimdi asıl buradaki akıl şöyle işliyor. Yani şiddeti erkekler için mübah görülüyor Türkiye'de. Yani erkek yapar. Çünkü Türkiye toplumunun geneli zaten sürekli olarak bir savaş halindeydi. Sürekli bir şiddet var, sürekli bir gerginlik, sürekli bir küçük ölçekli savaş hali yürütülüyordu ve diğer halklarla da aynı. Sürekli bir savaş halinde olduğu için sürekli şiddet çok meşru bir hal erkekler açısından. Hem devlet açısından çok meşru, uyguladığı politikalar, güvenlik politikaları falan çok normal. Hem de erkeklerin günlük hayatta kadınlara, LGBT artılara, hayvanlara, ağaçlara, yaşamın her alanına uyguladıkları şiddet çok normal karşılanıyor ve kendilerine bir hak olarak görüyor. Yani o yüzden hani Türkiye'de uygulanan şiddetin ucu bucağı yok. Yani mesela kadınlardan bahsediyoruz ama yolda duran bir ağacı bile tekmeleyip sökebiliyorlar. Ne bileyim işte kadınların olduğu billboardlar sökülüyor. Yani Türkiye'deki erkekler şiddeti kendilerinin bir aracı, yaşam amacı halinde görüyor ve bu onlar için çok normal. Gerçekten çok normal.